6. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın İsyanı 1831-1840. İsyanın Önemi. Edirne Antlaşması'nın sonunda bağımsız bir Yunan Krallığı'nın kurulması, Fransızların Cezayir'e yerleşmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nu Akdeniz'deki iki toprak parçasından mahrum etmiş bulunuyordu. Bundan başka Yunan Krallığı'nın kurulmasıyla bir milliyetçilik, Fransa'nın Cezayir'de yerleşmesiyle de bir sömürgecilik örneği yaratılmıştı. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun içten ve dıştan çözülmesi için bu örneklerin milletler ve emperyalist devletler üzerinde tesir yapması normaldi. Osmanlı Devleti bir yıl arayla kendisinden koparılmış olan Mora ile Cezayir'in acısını çektiği sırada Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı başladı. Bu isyan ilkin imparatorluğun bir iç olayı suretinde göründü. Fakat Mehmet Ali Paşa'nın ağır basması üzerine işe büyük devletler karıştı. Böylece Mısır isyanı büyük çapta bir devletler arası problem halini aldı. Büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetleri bu vesileyle açıkça ortaya konmuş oldu. İşin sonunda padişahla vali arasında başlamış olan anlaşmazlık Londra'da devletler arası bir konferansta Mısır'ın muhtarlığı şeklinde düzenlendi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz eyaletlerinden birini daha kaybetmek yolunu tutmuş oldu. Mısır isyanının başlaması ve gelişmesi Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın kişiliği ve karakteri ile yakından ilgilidir. Mehmet Ali Paşa'nın kişiliği ve karakteri. Mehmet Ali 1769'da Kavala'da doğdu. Arnavut olduğu yolunda birçok tarihlerin yazdıkları gerçek değildir. Mehmet Ali'nin dedeleri yüzlerce yıl önce Arapkir'den Kavala'ya gelerek yerleşmişlerdi. Babası İbrahim Ağa bu kasabanın bekçibaşısıydı. Mehmet Ali'nin çocukluğu Kavala'da geçti. İş hayatına da burada başladı. İlkin postacılık, sonra da simsarlık yaptı. 18 yaşında askerlik hizmetine geçti. Mısır'ı Napolyon Bonaparte'ın kuvvetlerinden kurtarmak için Kavala'dan gönderilen seçme erlerin başında Kahire'ye geldi. Okur yazar olmamakla beraber çalışkan, cesur, muvazeneli ve becerikli olduğu için Kahire'de kendini az zamanda gösterdi ve Serçeşmelik unvanıyla Kahire'deki başıbozuk erlerin başkanı oldu. Bu sıralar Mısır'ın durumu çok karışıktı. Padişah, Fransa'nın işgalinden önce Mısır'daki Osmanlı idaresini yetersiz bulduğundan kuvvetli bir idare şekli istiyordu. Bunun için de her şeyden önce kendilerini Mısır'ın gerçek sahibi sayan Kölemen beylerini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Kaptanı Derya ile Serdar-ı Ekrem arasında Mısır beylerini İskenderiye'de hile ile bir gemiye kapatıp İstanbul'a göndermek yolundaki plan İngilizlerin işe karışması yüzünden yürütülememişti. Bundan sonra Kölemen beyleri bir zamanlar kendilerine karşı savaşmış olan Napolyon Bonapart'tan Osmanlılara karşı yardım istemeye başladılar. Serdar-ı Ekrem'in Mısır'dan dönüşünde Hüsrev Paşa Kahire valiliğine atanarak kuvvetli bir idare kurmaya memur edildi. Hüsrev Paşa Mısır'ın olduğu kadar kendi özel mukadderini de korumak için düzenli asker hazırlamaya koyuldu. Bu iş ilerledikçe başıbozuk askerlere ihtiyaç azaldı. Hüsrev Paşa, başıbozukları Kahire'den uzaklaştırmaya başlayınca bunlar verilmemiş maaşlarını bahane ederek ayaklandılar. Hüsrev Paşa kaçtı. Defterdar Hacı Efendi idam edildi. Arnavut Tahir Paşa, vali kaymakamı seçilerek İstanbul'a gönderildi. Tahir Paşa, İsyan olayını açıklamak ve Mısır için yeni bir vali istemekle görevli kılınmıştı. Babali, Mısır ayaklanmasını bir oldu bitti kabul ederek Cezayirli Ali Paşa'yı vali olarak gönderdiyse de Kölemen beyleri Cezayirli Ali Paşa'yı beğenmediklerinden Mısır valiliği Hurşit Paşa'ya verildi. Hurşit Paşa, Kahire'ye varır varmaz el altından incelemeler yaptırarak bütün olayların Mehmet Ali tarafından hazırlandığını öğrendi. Hurşit Paşa, Mehmet Ali'yi Kahire'den uzaklaştırmak için ona vezirlik rütbesiyle Cidde valiliğini sağladıysa da Mısır'dan çıkmak istemeyen Mehmed Ali, Hurşit Paşa'ya karşı bir ayaklanma tertipledi. Bab-ı Ali, Mısır'da kuvvetli bir idarenin ancak kuvvetli bir şahsiyet olan Mehmed Ali tarafından sağlanacağını kestirdiğinden onu Mısır valiliğine atadı. 1804. Mehmed Ali'nin Mısır valiliği. Mısır'a vali olmak kolay fakat vali olarak iş görmek güçtü. Birçok valiler Mısır'da birkaç aydan fazla valilik edememişlerdi. Mehmed Ali Paşa Kahire valiliğine atandığı vakit kendisinden önceki valiler gibi güç bir durumda kaldı. Niyeti Mısır'da kuvvetli bir idare kurmaktı. Fakat Kölemen beyleriyle İngilizler böyle bir idarenin kurulmasına taraftar değildiler. 1807'de İstanbul önünden çekilmek zorunda kalan İngiliz kuvvetleri başarısızlıklarını örtmek için Mısır'a bir çıkarma yapmak istedilerse de Kölemen beyleriyle işbirliği yapan Mehmed Ali Paşa kuvvetlerine yenildiler. Mehmed Ali Paşa Mısır'da iş görmek için Kölemenlerin kaldırılması gerektiğini çoktan anlamış bulunuyordu. 1811'de şereflerine verdiği bir ziyafet sonunda birçoğunu öldürtmeye muvaffak oldu. Bu suretle Yavuz Selim'in bile kaldıramadığı Kölemen Ocağı tarihe karışmış oldu. Mehmed Ali Paşa'nın Mısır valiliğindeki iş tutumu daha başlangıcında İstanbul'da kuşku uyandırdı. Padişah ve etrafındakiler çok kuvvetli bir valiyi çekemiyorlardı. Onu Mısır'dan uzaklaştırmak maksadıyla Selanik ve Kavala valiliklerini tayin ettiler. Mehmed Ali Paşa Mısır'dan uzaklaşmak niyetinde değildi. Kahire uleması ile ileri gelenlerinin imzaladıkları bir yazıyı padişaha gönderdi. Yazıyı götüren adam padişahla devletin ileri gelenlerine dağıtmak üzere pek çok para ve hediye de götürdü. Bu tedbirler neticesinde Mehmed Ali Paşa Mısır valiliğinde kalmaya muvaffak oldu. 1812'de Paşa Hicaz'da çıkan Vehhabi isyanını bastırmaya memur edildi. Oğulları İbrahim ve Tosun Paşaları Vehhabiler üzerine gönderdi. Kısa bir zamanda isyan bastırıldı. Bütün bu olaylar Mısır Paşası'nın kuvvet derecesini belirtti. Gerçekte Paşa'nın kudreti Mısır'da kurmaya başladığı yeni düzenden ileri geliyordu. Bu düzen bayındırlık, ziraat ve ticaret alanlarında hızla gelişmişti. Nil'den İskenderiye'ye açılan Mahmudiye kanalıyla sulama işleri düzenlenmişti. Kölemen ve vakıf topraklarına el konmuş, ziraatte ürün vergisi kabul edilmiş, ticaret ve endüstride tekel sistemi yaratılmış bulunuyordu. Ziraatte pamuk ekimi ön plana alınmış, afyon, pirinç ve hububat geniş ölçüde yetiştirilmeye başlanmıştı. Endüstri ziraate paralel olarak geliştirilmiş bulunuyordu. İplik, bez, şeker, alkol fabrikaları Mısır'ın ekonomisine yeni bir çehre vermeye başlamıştı. Bu çalışmalar neticesinde Mısır'ın geliri hızla arttı. Mehmed Ali, Kahire Paşası olduğu vakit Mısır'ın geliri 3000 keseydi. Valiliğinin ikinci yılında bu sayı 18.000 keseye, dördüncü yıl 35.000 keseye, sonraları 400.000 keseye yükseldi. Bu paranın ancak 12.000 kesesi İstanbul'a gönderildiği için Mısır hazinesine pek çok para kalmaktaydı. Mehmed Ali Paşa bu paranın bir kısmıyla ve Fransız subay ve teknisyenlerinin yardımıyla kendisine Avrupa modelinde bir ordu ve donanma tertipledi. Açık fikirli olduğu için Avrupa'ya talebeler yollamayı da dine aykırı görmedi. Her alanda bilgi sahibi olmak için gençler Avrupa'nın türlü memleketlerine ve en çok Fransa'ya gönderildiler. Böylece Mısır'ın geniş ölçüde ve her alanda kalkınması mümkün oldu. Mehmed Ali Paşa parası sayesinde kendisine kuvvetli bir propaganda yaptı. Padişahın üzerinde tesir sahibi devlet adamlarına, ulemaya, şeyhlere, hacılara türlü vesilelerle para yardımlarında bulundu. Mora isyanlarında padişahın isteği üzerine 100 taşıt, 63 savaş gemisi ve 24.000 kişilik bir kuvvetle Osmanlı Devleti'nin yardımına koştu. Mehmed Ali'nin bütün bu çalışmaları ve yardımları İslam dünyasında kendisine karşı bir sevgi ve saygı Hristiyan aleminde de hayranlık uyandırdı. Padişah bu değerli paşasını sadrazam yaparak imparatorluğun muhtaç olduğu kalkınma işine memur edebilirdi. Fakat Osmanlı İmparatorluğunda değerli, kudretli ve kabiliyetli vezirler devri geçmiş bulunuyordu. Padişah, kendi değerinin duğununda yardımcıları daha çok beğendiği için mahiyetinde ancak böyle devlet adamları bulunabiliyordu. Padişahın kullandığı vezirler de Mehmet Ali Paşa'nın kendisine üstünlüğünü idrak ettikleri için onu kıskanıyorlardı. Mehmet Ali Paşa, başkentin bu düşüncelerinden haberliydi. Padişahla kendi arasında bir anlaşmazlığın er geç çıkacağından hiçbir şüphesi yoktu. Padişahla Mısır valisi arasında anlaşmazlık. Padişahla Mehmet Ali Paşa arasındaki anlaşmazlık eski hikayeydi. Anlaşmazlığın başlıca sebebi Mehmet Ali'nin Mısır'daki başarılı çalışmalarıydı. İstanbul paşaları bu başarıları çekemedikleri için 2. Mahmut'u Mısır valisi aleyhine kışkırtmak hususunda her fırsattan faydalandılar. Edirne Antlaşması'nın imzalanmasından sonra padişahla paşa arasında gerginlik gittikçe artmaya başladı. Padişah, Mehmet Ali'ye Mora isyanlarındaki yardımına karşılık olarak Girit'le Suriye ve Trablusşam paşalığını vaat etmişti. Halbuki isyan bilindiği gibi yabancı devletlerin işe karışması yüzünden ümit edildiği gibi neticelendirilemedi. Mehmet Ali'nin donanması batırıldı. Ordusu padişahın müsaadesi olmadan Mısır'a döndü. Osmanlı-Rus harbi esnasında 2. Mahmut Mısır'dan tesirli yardım göremedi. Mehmet Ali, oğlu İbrahim Paşa için Rumeli, kendisi için de Anadolu seraskerliğini istemişti. Fakat isteği yerine getirilmediği için harp hareketleri karşısında seyirci kalmıştı. Edirne Muahedesi'nden sonra Mehmet Ali, kendisine evvelce vaat edilmiş olan Girit ve Trablusşam'la Suriye valiliğini istedi. II. Mahmut, Mora'yı ve Cezayir'i henüz kaybetmişti. Kendisini Rusya'ya karşı tutmamış olduğu için Mısır paşasını kabahatli görüyordu. Girit valiliğini vermekle iktifa etti. Bir müddet sonra da Hüsrev Paşa'yla diğer müşavirlerinin sözlerine uyarak Mehmet Ali'yi cezalandırmak için bir plan düzenledi. Eski sadrazamlardan Selim Paşa, Şam valisi atanacak, Mısır'da bir olay çıkartılacak ve Selim Paşa ani bir hareketle Mehmet Ali'yi bastıracak. Mısır Paşası, Babali'deki casusları vasıtasıyla bu planı öğrendi. Bunun üzerine hem bu planı bozmak hem de çoktan beri göz dikmiş olduğu Şam ve Suriye valiliklerini kuvvetle almak için bir bahane aramaya başladı. Cezzar Ahmet Paşa'dan sonra Akka valisi olan Abdullah Paşa bir anlık fermanlı ilan edilmişken Mehmet Ali Paşa'nın araya girmesiyle affedilerek valiliğini muhafaza etmişti. Abdullah Paşa Mehmet Ali'nin Akka'ya kaçmış olan kölelerini vermekten çekindikten başka borcunu da ödemek istemediği için onunla arası açılmıştı. Mehmet Ali Paşa Suriye'yi almak için bu olaydan faydalanmaya karar verdi. Mehmet Ali Paşa'nın Suriye ile Anadolu'ya yayılması 1831-1833. Mehmet Ali, Süleyman Paşa ile oğlu İbrahim Paşa'yı 24 bin kişilik bir kuvvetle Akka valisi Abdullah Paşa'nın üzerine gönderdi. Aralık 1831. Yafa, Gazze ve Hayfa hızla Mısırlıların eline geçti. Akka kuşatıldı. 6 ay kuşatmadan sonra Akka da ele geçirildi. Abdullah Paşa esir edilerek İstanbul'a gönderildi. Bundan sonra Şam'da ihtilal çıkartıldı. Vali Selim Paşa öldürtüldü. Şam halkı Mehmet Ali Paşa'yı tanımak zorunda kaldı. Padişahın bilgisi ve izni dışında yapılan bu hareketler İstanbul'da Mehmet Ali'ye karşı büyük hiddet uyandırdı. Şeyhülislam'ın ve bütün ulemanın imzaladığı bir fetva ile Mısır Paşası padişaha karşı asi sayıldı. Edirne valisi Ağa Hüseyin Paşa, Serdar-ı Ekrem ve Mısır valisi atanarak Mehmet Ali'nin üzerine gönderildi. Artık padişahla Mısır Paşası arasında harp başlamıştı. Mehmet Ali Paşa'nın bu harpten bekledikleri nelerdir? Mısır'ı Osmanlı İmparatorluğundan ayırarak bağımsız bir duruma getirmek istediği ve hatta II. Mahmut'u devirerek padişahlığını ilan niyetinde olduğu yolunda tarih kayıtları vardır. Fakat paşa böyle bir maksat gütmediğini ve güdemeyeceğini bir İngiliz diplomatına şu sözleriyle anlatmıştır. Siz bir yabancısınız. Bir İslam gibi düşünmesini bilmezsiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından benim için doğacak mesuliyeti biliyor musunuz? Müslümanlar nefretle benden uzaklaşacaklardır. İlk uzaklaşanlardan biri de iki oğlum olacaktır. Padişah delidir. Fakat Tanrı onu bize günahlarımızın karşılığı olarak verdi. 1833'te İskenderiye'deki Avrupalılara da şunları söylediği görülüyor. Padişahın hizmetkarı olarak kalmak istiyorum. İbrahim eğer boğaz içine varmaya muvaffak olursa padişahın ayaklarına kapanarak affını ve Mısır'a dönmek için müsaadesini dileyecektir. Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı tahtına oturmak niyetinde olmadığı yolundaki sözlerinin samimiliğine inanılabilir. Fakat Mısır'da bağımsız veya yarı bağımsız bir idare kurmak istediği de vesikalar ve vakalarla açıklanmıştır. Mısır kuvvetleri Akka'yı aldıktan sonra Şam yakınlarında bir Osmanlı ordusunu bozarak şehre girdiler. Daha sonra kendilerini Humus yakınlarında durdurmak isteyen Halep Paşası'nı ve en nihayet Antakya ile İskenderun arasında Serdar-ı Ekrem Hüseyin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusunun büyük kısmını ezdiler. 29 Temmuz 1832. Mehmet Ali Paşa bu zaferleri sonunda yeniden İstanbul'a başvurdu. Suriye kendisine verilmek şartıyla harbi durdurmayı teklif etti. II. Mahmut teklifi reddetti ve Ağa Hüseyin Paşa yerine Arnavutluğu düzene koymaya uğraşan Reşit Mehmet Paşa'yı İbrahim Paşa üzerine gönderdi. Bu sıralar İbrahim Paşa Torosları geçerek Konya'ya gelmiş bulunuyordu. Reşit Mehmet Paşa, kış mevsimi gelmiş olduğu için Konya'yı kuşatarak İbrahim Paşa'nın Mısır'la bağıntısını kesmeyi düşündü. Fakat II. Mahmut, Osmanlı ordusunun uğradığı mağlubiyetlerin bir an evvel temizlenmesini istiyordu. Derhal saldırışa geçilmesini emretti. Reşit Mehmet Paşa çaresiz, emrindeki düzensiz askerlerle İbrahim Paşa'ya karşı muharebeye girişti. Mısır askeri Avrupa usulünde yetiştirilmişti. Fransız generallerinden Süleyman Paşa adıyla Mısır'a hizmet etmeyi kabul etmiş olan bir komutanın idaresindeydi. Muharebe Osmanlıların kesin bir yenilgisiyle son buldu. 30 bin kişi öldü. Mehmet Reşit Paşa da esir düştü. 21 Aralık. Artık İbrahim'e İstanbul yolu açılmıştı. Bu durumda II. Mahmut için tutulacak iki yol vardı. Ya imparatorluğun dayandığı İslamlık temellerine sadık kalarak Mehmet Ali Paşa ile anlaşmak yahut ona karşı Hristiyan bir devletle anlaşarak bir hanedan politikası izlemek. Padişah ikinci yolu tutmakta tereddüt göstermedi. Paşasına karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun amansız düşmanı olan Rusya'nın kucağına atıldı. Osmanlı tarihinde misli görülmemiş bu olayı denize düşen yılana sarılır atalar sözüyle açıklamak istedi. Rusya'nın Mehmet Ali Paşa isyanına karışmasıyla isyanın birinci bölümü bitmiş, ikinci bölümü başlamış oluyordu. Bundan böyle Mısır problemi yalnız padişahla Mısır paşası arasında bir olay olmaktan çıkarak büyük bir Avrupa problemi haline aldı. Mısır isyanına yabancı devletlerin karışması. Mehmet Ali Paşa ile II. Mahmut arasında savaş başladığı vakit Avrupa devletleri hiçbir telaşa kapılmamışlardı. Onlara göre Mehmet Ali Paşa'nın isyanı, bir valinin hükümdarlığa karşı başkaldırması, bir aile kavgası, bir bölge buhranıydı. Hele isyanın Avrupa'dan uzak, Asya ile Afrika hududunda baş göstermesi ve Müslümanlar arasında cereyan etmesi önemini büsbütün silik gösteriyordu. Genel düşünce, sonunda birçok isyanlarda olduğu gibi bu isyanda da padişahın asi valinin hakkından geleceği merkezindeydi. Halbuki olaylar tahminlerin dışında gelişerek Mehmet Ali Paşa padişahın ordularını mağlubiyetten mağlubiyete uğrattı ve Anadolu içerilerine ilerledi. Bunun üzerine Avrupa büyük devletleri dikkat nazarlarını Mehmet Ali ile padişah arasındaki kavgaya çevirdiler. Her devlet Osmanlı İmparatorluğundaki çıkarlarına göre bu kavganın çözümünü istemeye başladı. Fransa, Akdeniz problemlerine karşı daima büyük bir ilgi göstermekteydi. Mehmet Ali, isyanı başlatmadan bir yıl önce 30 Temmuz'da bir devrim yapmış ve 10. Charles'ı devirerek tahta Louis Philippe'i çıkartmakla mutlakiyetten meşrutiyet rejimine geçmişti. Hangi siyasi rejim altında olursa olsun, genel olarak Fransa'nın doğu siyaseti Osmanlı İmparatorluğu için elverişli ve Rusya için elverişsizdi. Fakat Edirne Antlaşması'ndan sonra Fransa'nın Cezayir'i alması, Osmanlı-Fransız münasebetlerinde bir tatsızlık yaratmıştı. Bu tatsızlık, Mehmet Ali Paşa isyanının gelişmesinde daha da arttı. Çünkü Fransa, açıkça Mehmet Ali'den tarafa olduğunu belirtmeye başladı. Fransa halkı Yunan isyanının kahramanları için göstermiş olduğu hayranlığı Mehmet Ali Paşa için de göstermeye ve zaferlerini alkışlamaya koyuldu. Düşünceden çok duyguya dayanan bu gösterinin manası şuydu. Mısır, Fransızlara yabancı bir memleket değildi. Napolyon Bonaparte 1798'de onu Fransa'ya kazandırmak istemişti. Fransız ordularının çekilmesinden sonra Mısır paşalığına yükselen Mehmet Ali, Mısır'ı Fransız mühendis ve teknik adamlarının muavenetiyle değerlendirmiş, Mısır ordu ve donanması da Fransız subaylarının yardımıyla kurulmuştu. Sözün kısası, Mehmet Ali Paşa'nın siyaseti Fransa'nın Mısır'da manevi varlığını anlatmaktaydı. Mehmet Ali Paşa aynı zamanda Akdeniz'de İngiliz ihtiraslarını sınırlandırmak bakımından da Fransa'nın değerli bir dostuydu. Fransızlar Mısır'ın padişaha ait olmadansa daha çok Mehmet Ali'nin elinde kalmasını her bakımdan çıkarları için daha elverişli görüyorlardı. Fakat Fransız çıkarları diğer devletlerin çıkarları demek değildi. Bu itibarla da Avusturya'nın Fransız görüşlerine ortak çıkmadığını görüyoruz. Avusturya 1830'da kritik bir durumdadır. 30 Temmuz'da yapılan Fransız devriminin Avusturya idaresinde bulunan Macar, Slav ve İtalyan halkı arasında tepkiler yaratmasından kuşkulanmaktaydı. Bu kuşku sebebiyle Rusya'ya yaklaştığı görülüyor. Rusya da Avusturya gibi liberal düşüncelerin düşmanıydı. Bu itibarla Avusturya'nın kuşkusunu yerinde görmekteydi. Prusya bu sıralar henüz bağımsız bir siyaset izlememektedir. Genel olarak Avusturya'nın dış siyaset görüşlerini paylaşmaktadır. Bu sebeplerle üç devlet, Rusya, Avusturya ve Prusya, padişahla Mehmet Ali arasında çıkan kavgada ortak bir siyaset izlemeyi kararlaştırıyorlar. İngiltere, doğuda bir müstemleke imparatorluğu kurduğu günden beri Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak tamlığına taraftar bir siyaset gütmeye başlamıştı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu artık istilacı bir siyaset izlemeyecek duruma gelmişti. Bundan başka bu imparatorluk Rusya'nın Akdeniz'e inmesine ve İngiliz İmparatorluğu'nun sömürge yollarına tehlikeye düşürmesine de engel oluyordu. İngiliz hükümeti Mehmet Ali Paşa'nın isyanında ilkin Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak tamlığına karşı tecavüz gibi bir karakter görmedi. Fakat isyanın gelişmesi, İbrahim Paşa'nın Suriye'den sonra Konya'ya kadar uzanması, Londra kabinesinde kuşkular uyandırmaya başladı. Mehmet Ali'nin Mısır'da bağımsız bir hükümet kurması, İngilizlerin Kızıldeniz vasıtasıyla yapmakta oldukları Hindistan ticaretinin sonu olacaktı. Zaten Mısır Paşası, Kahire'de vali olduğu günden beri ticarette tekel sistemini kabul etmiş bulunuyordu. Bu hareketi, onun düzenli ve büyük çapta bir ticaret politikası kurmak hususundaki niyetlerini belirtiyordu. Bundan başka Mehmet Ali'nin Suriye'de yerleşmesi, Hindistan'a giden karayollarından Dicle, Fırat ve Basra yolunu da kendisine kazandıracaktı. İngiliz menfaatleri için Mısır isyanından doğan bu tehlikelere rağmen İngiliz hükümeti bir müdahale sırasının henüz gelmediğini sanmakta ve olayları göz önünde bulundurmakla iktifa etmekteydi. Fransa, Avusturya ve İngiltere'nin Mısır meselesinde takındıkları bu durum, Rusya'ya tek başına Mısır meselesine karışması için imkanlar yarattı. Gerçekte Osmanlı İmparatorluğu ile en yakından ilgili olan devlet Rusya'ydı. Büyük Petro'nun Azak Denizi'ni Rusya'ya kazandırdığı günden beri Rus politikasının başlıca hedefi Karadeniz'i Rus gölü yapmak, İstanbul'u ve Boğazları Rusya'ya kazandırmak ve böylece Akdeniz'e varmaktı. Rus çarları bu hedeflerine varmak için içinde bulundukları durumun yarattığı imkan ve şartlara göre 3 metot kullanmışlardır. Birinci metot, Osmanlı Devleti'ne harp yaparak kendilerini İstanbul'dan ve Akdeniz'den ayıran engelleri ortadan kaldırmak. İkinci metot, Osmanlı İmparatorluğu'nda menfaatleri olan devletlerden Avusturya, Fransa ve İngiltere ile fırsat çıktıkça Osmanlı topraklarını paylaşmak. Üçüncü metot, Osmanlı Devleti'ni himaye altına almaktı. Ruslar, Küçük Kaynarca Muahedesi'ne koydukları bir maddeyle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ortodoksların himayesini sağlamak yolunda kendilerine bir hak tanıttırmışlardı. Edirne Antlaşması'yla da bu haklarını tekrar tanıttıktan başka, ticaret gemileri için boğazlardan geçit hakkını elde etmişlerdi. Mehmet Ali Paşa'nın isyanı, Ruslara Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni imtiyazlar koparmak için güzel bir fırsattı. Rusya, Mehmet Ali Paşa isyanını ilkin bütün devletler gibi kayıtsızlıkla karşıladı. Rus hükümeti, Osmanlıları zayıf düşürecek karakterde olan bütün iç isyanları iyi gözle görüyordu. Fakat Mehmet Ali'nin tahminleri aşan başarıları her şeyden çok Rusya'da kuşku uyandırdı. Çünkü Mehmet Ali'nin İstanbul'da yerleşmesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderatına el koyması, Rusya'nın dibinde zayıf Osmanlı İmparatorluğu yerine diri ve kuvvetli bir imparatorluğun kurulması demekti. Buysa Rusya'nın 200 yıldan beri gizlediği fetihler siyasetinin sonu demekti. Bu düşüncelere uyarak Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun tamlığı prensibini kabul ettiği gibi bu prensibi sağlamak için derhal harekete geçti. Rus çarı generallerinden Muraviyev'i Rus görüşünü belirtmek için İstanbul'a ve Kahire'ye gönderdi. Çar, Babali'ye yardım, Mehmet Ali Paşa'ya da derhal muharebeyi durdurmasını teklif ediyordu. Osmanlı-Rus Anlaşması. İkinci Mahmut, Fransa'nın Mehmet Ali Paşa'ya sempati beslediği, İngiltere'nin tereddütlü anlar geçirdiği, Avusturya ve Prusya'nın da Rusya'yı tuttukları bir durumda Çar'ın yardım teklifini sevinçle kabul etti. Hatta Çar, yardımın yalnız Karadeniz filosu tarafından yapılmasını ileri sürmüşken, padişah Tuna sahillerindeki Rus kuvvetlerinden 30 bin kişilik bir birliğin İstanbul'u koruması için gönderilmesini de istedi. Rusya memnunlukla kabul etti. Padişah Mehmet Ali Paşa ile anlaşmak için yeni bir teşebbüs yaptı. Mısır valisi Fransız müşavirlerin tesiriyle reddetti. Bunun üzerine Vice-Amiral Lazarev'in komutasında 9 harp gemisinden kurulan bir Rus filosu Karadeniz Boğazı'nı geçerek Büyükdere'nin önünde demirledi. Şubat 1833. Bu olay Fransa ile İngiltere'yi o vakte kadar içinde gömüldükleri uyuşukluktan çıkarttı. Fransa, Babali nezdine enerjik bir elçi olan Amiral Rusen'i gönderdi. İngiltere'de İstanbul elçisi Lord Ponsonby'yi memuriyet yerine gitmek üzere yola çıkardı. Her iki devletin Akdeniz filoları Çanakkale istikametine seyretmek emrini aldılar. Fransız elçisi İstanbul'a gelir gelmez işe koyuldu. Rus donanmasının İstanbul'dan uzaklaşmasının padişahla Mehmet Ali'nin anlaşmasına bağlı olduğunu anlıyordu. Babali'nin onamasıyla Mehmet Ali'ye Akka, Kudüs, Trablusşam ve Nablus sancaklarını kabul ettirerek padişahla barış yapmasını teklif etti. Teklifi kabul etmediği takdirde de Fransa'nın kendisine karşı silaha sarılacağını söyledi. Mehmet Ali Paşa bu teklifi kabul etmedikten başka bütün Beriyetüşşam vilayetiyle Adana Sancağı'nın kendisine bırakılması için Babali'ye bir ültimatom verdi. Ültimatoma müsbet cevap verilmediği takdirde İbrahim Paşa Üsküdar üzerine yürümekle ödevlendiriliyordu. Bu sıralar Mehmet Ali'nin entrikalarıyla Anadolu'da padişaha karşı yer yer isyanlar çıkmış bulunuyordu. Kastamonu'da Tahmisçi oğlu isyanı vardı. İzmir'de Mehmet Ağa isminde biri padişahın memurlarını atarak Mehmet Ali Paşa'nın idaresini kurmaya yeltendi. İkinci Mahmut bu durum karşısında başkentin güvenliğini bile tehlikede görüyordu. Ulemanın ve halkın homurdanmalarına rağmen Rusya'dan önce kararlaştırılan yardımı istedi. Bunun üzerine 15 bin kişilik bir Rus kuvveti 15 Nisan 1833'te Boğaziçi'nin Anadolu yakasına yerleşti. Bu olay Fransız ve İngiliz elçilerine dehşet saldı. Rusların İstanbul'dan uzaklaşmaları Mehmet Ali'nin Anadolu'ya boşaltmasıyla mümkündü. Elçiler Babali'yi Mehmet Ali ile anlaşma yapması için zorlamaya başladılar. İkinci Mahmut yeni teşebbüslerde bulunmayı kabul etti. Ahmetçi Reşit Bey, Fransız maslahat güzarı Varen ile İbrahim Paşa'nın ordugahına yeni barış tekliflerini götürdü. Bu teklifler üzerinde uzun boylu tartışmalar yapıldı. Neticede Mehmet Ali Paşa ile padişah arasında Kütahya Barışı yapıldı. 14 Mayıs 1833. Bu barışa göre Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Şam, İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği verildi. Bundan başka Anadolu'da Mehmet Ali Paşa tarafını tutmuş olanlar için de bir genel af kabul edildi. Kütahya Barışı'ndan sonra İbrahim Paşa kuvvetleri Sultan Dağı'nın ötesine çekilerek Anadolu'yu boşalttılar. Kütahya Barışı, Babali ile Mehmet Ali Paşa arasında mevcut anlaşmazlıkları kesin bir şekilde çözmekten uzaktı. Zaten bu barış padişahın valisine haklar tanıyan bir fermanıyla sağlanmıştı. Bir fermansa devletler arası bir müdahale değildi. Verildiği gibi gerektiği vakit geri alınabilirdi. İkinci Mahmut fermanı geri alacak durumda bulunmadıktan başka Mehmet Ali'nin yeni bir saldırışından da kuşku duyuyordu. Geleceği garanti etmek lazımdı. Bu ise ancak yabancı bir devletin ittifakını sağlamakla mümkündü. İngiltere ve Fransa Mehmet Ali ile padişahın arasını bulmaya çalışırlarken daha çok Mehmet Ali'nin çıkarlarını kollayan bir barış imzalatmışlardı. Şu halde onlara ilerisi için güvenmek doğru olamazdı. Halbuki Rusya, Mısır isyanının daha ilk günlerinden beri gittikçe artan bir samimilikle Türkiye'ye dostluk göstermişti. Kaldı ki imparatorluğa yakınlığı sebebiyle Rusya en kısa zamanda Babali'nin yardımına donanma ve kara askeri gönderebilirdi. Padişah, İstanbul'daki Rus elçisine ve olağanüstü olarak gönderilen Kont Orloff'a bu düşüncelerini açtı. Rus elçisi de hükümete yazdığı bir yazıda Türk-Rus ittifakı üzerine şunları bildirdi. Padişah Hazretleri kendileri için biricik kurtuluş tedbiri olarak gördükleri bir planı çoktan beri düşünmekteyse de henüz adamlarına bu planın sırlarını açmamıştır. Bu plansa Mısır valisinin tehdit edici karakter taşıyan emellerine karşı Osmanlı memleketlerini koruyacak bir çare ve tedbir olan Rusya ile saldırganlık ve savunma ittifakı için Çar'a müracaatta bulunmaktan ibarettir. Çar, ittifak düşüncesine ortak çıktığı için görüşmelere başlandı ve 8 Temmuz 1833'te Türkiye ile Rusya arasında Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı. Hünkar İskelesi Antlaşması, Temmuz 1833. Antlaşma bir ön söz, 6 açık ve bir kapalı maddeden ibarettir. Ön sözde Türkiye ile Rusya arasında kurulmuş olan barış sistemiyle iyi geçim zihniyetinin devamı için iki devletin bu antlaşmayı savunma maksadıyla hazırladıklarına işaret edilmektedir. Birinci maddede iki devletin sadece savunma kaygısıyla antlaşmayı yaptıkları, huzur ve güvenlikleriyle ilgili bütün problemler hakkında yek diğerine yardımda bulunacakları belirtilmektedir. İkinci maddede 1829 Edirne Antlaşması'yla bu antlaşmada geçen diğer antlaşmalar ve Edirne Antlaşması'ndan sonra imzalananlar yeniden onanmaktadır. Üçüncü madde, olaylar Osmanlı İmparatorluğu için Rusya'dan yardım isteyecek bir durum yaratırsa, Rusya'nın karadan ve denizden Osmanlı İmparatorluğu'na iki taraf arasında kararlaştırılacak sayıda bir kuvvetle yardım edeceğine dairdir. Dördüncü maddeye göre yardım isteyen taraf, yardıma gelen kuvvetlerin masraflarını ödeyecektir. Beşinci madde, antlaşma süresinin 8 yıl olduğunu açıklamıştır. Altıncı maddede bu savunma antlaşmasının 2 ay içinde onanacağı ve onanmış nüshaların İstanbul'da değiştirileceği yazılmıştır. Kapalı maddeye gelince, Rusya İmparatorluğu bu antlaşmanın Türkiye'ye sağladığı Rus yardımına karşılık, Rusya'ya maddi bir yardım yapmanın Osmanlı hükümetine yükleyeceği gider ve güçlükleri takdir ettiğinden, bir gün Osmanlı Devleti böyle gider ve güçlükleri karşılamak zorunda kalırsa, Rusya bu yardımı Türkiye'den istemeyecektir. Babali, karşılıklı yardım kuralınca gerektiği vakit Rusya'ya yapmakla ödevli bulunduğu yardım yerine, siyasi ve askeri kuvvetini Rusya'nın çıkarına uygun olarak Çanakkale Boğazı'nın kapanması için kullanacak, başka bir deyimle adı geçen boğazdan hiçbir yabancı gemisinin girmesine izin vermeyecektir. Anlaşmanın gizli maddesine göre Rusya ile Batı devletlerinden biri arasında savaş olursa, Babali Çanakkale Boğazı'nı Rusya ile harp halinde bulunan devletin donanmasına kapayacak, buna karşılık Rusya'nın dostu olduğu için Rus gemileri boğazlardan her iki istikamette gidip gelebileceklerdi. Hünkar İskelesi Antlaşması, Osmanlı-Rus münasebetlerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus himayesine girmesi safhasını açmış oluyordu. Hünkar İskelesi Antlaşması'nın tepkileri. Avrupa hükümetleri ve en çok İngiltere ile Fransa, Hünkar İskelesi Antlaşması'nın hazırlıklarını kuşkuyla görmüşlerdi. Fransa elçisi hazırlıkları durdurmak için Babali'yi korkutmak bile istedi. İngiltere elçisi korkutma hareketine ortak çıkmamakla beraber memnunsuzluğunu göstermek için fırsatlar buldu. Antlaşmanın imzalanmasını öğrenir öğrenmez Paris ve Londra kabineleri İstanbul'da ve St. Petersburg'da antlaşmayı protesto ettiler. Bundan başka Akdeniz'deki deniz kuvvetlerini çoğalttılar. Bir İngiliz filosu İzmir önlerinde göründü. 1 Aralık boğazların zorlanması ve Karadeniz'deki Rus filosunun batırılması bile düşünüldü. Mısır isyanında tarafsızlıklarını bildirmiş olan devletler bile harbe gidildiğini görerek korktular. Avusturya, Hünkar İskelesi Antlaşması'nın Avrupa politikası için doğurabileceği mahsurlar üzerine Çar hükümetinin dikkat nazarını çekti. İmparator Nikola, antlaşmayı bozmamakla beraber yürürlüğünü sağlamaktan çekindiğini ima eder yolda sözler söyleyerek ortalıktaki heyecanı yatıştırdı. Bununla beraber Çar, İngiltere ile Fransa'ya bu müdahalelerini yanlarında kar bırakmak istemedi. Avusturya ve Prusya ile Mönchengladbach Antlaşması'nı yaptı. 18 Eylül 1833. Bu antlaşmaya göre, bağımsız her hükümdar yardımına başka bir hükümdarı çağırabilir. Böyle bir yardım durumunda yardıma çağrılan hükümdardan başkasının yardıma engel olmak için araya girmeye hakkı yoktur. Üç hükümdar içlerinden biri yardım vaziyetinde başkalarının baskını ile karşılaşırsa beraber savaşmayı kabul ederler. Bu genel hükümler Çar'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda Hünkar İskelesi Antlaşması'yla kazanmış olduğu durumu haklı gördükten mada Rusya'ya Avusturya ile Prusya'nın yardımını da sağlamış bulunuyordu. İngiltere ile Fransa Mönchengladbach Antlaşması'nın önemini anladılar. Hünkar İskelesi'nin yürürlüğe girmesini temin etmek için Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır'ın yeni bir müdahale durumu yaratmamalarını İstanbul'da ve Kahire'de tavsiye etmeye başladılar. Kütahya Barışı'ndan sonra Osmanlı-Mısır münasebetleri. Ne 2. Mahmud ne Mehmet Ali Kütahya Anlaşması'nı açık gönülle kabul etmişlerdi. Padişah bu antlaşmayla çok kaybettiğini, Mehmet Ali de az kazandığını sanıyorlardı. Padişah için Mehmet Ali, vücudu er geç ortadan kaldırılması gereken asi bir valiydi. Bu yoldaki düşüncesi o kadar genişledi ki, bir gün imparatorluğun ve İstanbul'un mukadderiyle kendisini ilgilendirmek isteyenlere, imparatorluğun ve İstanbul'un ne önemi var? Mehmet Ali'nin başını getirecek olana imparatorluğu da İstanbul'u da bağışlamaya hazırım demişti. Mehmet Ali'nin padişah hakkındaki düşüncelerine gelince, İngiliz elçisine söylemiş olduğu şu sözlerden açıkça anlaşılmaktadır. Şuna kesin olarak inanıyorum ki padişah yakında tahttan indirilecek ve oğlu onun yerine getirilecektir. Böyle bir durumda yeni padişahın vasiliğini yapmak için benim veya oğlum İbrahim'in Osmanlı halkı tarafından çağrılmamız ihtimalini uzak görmüyorum. İki tarafın bu sözleri Kütahya Barışı'nın bir mütareke gibi sayıldığını göstermektedir. Nitekim olaylar da Osmanlı-Mısır münasebetlerini yeni bir savaşa doğru geliştirmiştir. İlk anlaşmazlık Mısır'ın Babali'ye göndereceği para yüzünden çıktı. Mehmet Ali 32 bin kese göndermek istedi. Babali kendisine bırakılan vilayetlere göre bu paranın yetersiz olduğunu ileri sürdü fakat daha fazlasını elde edemedi. 22 Mayıs 1834'te yeni bir anlaşmazlık çıktı. Lübnan'da Mehmet Ali'ye karşı çıkan isyanı 2. Mahmud destekledikten başka sınır üzerinde Reşit Paşa komutasında kuvvetler toplanmaya başladı. Buna karşılık İbrahim Paşa da Fırat ötesinde Urfa'ya yakın Mısır kuvvetlerini yerleştirdi. Bu esnada Mehmet Ali Paşa ile oğlu İbrahim Paşa, Mısır'ın tam bağımsızlığını sağlamak için diplomatik çalışmalarda bulunmayı kurdular. İbrahim Paşa, Mısır'ın egemenliğini sağlamayı istedikten başka, halifeliği de İstanbul'dan Kahire'ye kaldırmayı düşünüyordu. Çünkü kutsal şehirler olan Mekke ve Medine, Mısırlıların elindeydi. Mısır, Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldığı takdirde halife, hutbede kendisini Mekke ve Medine şehirlerinin hizmetkârı gösteremeyecekti. Kaldı ki Osmanlılar, halifeliği Yavuz Sultan Selim devrinde Mısır'dan almışlardı. Mehmet Ali Paşa'nın bu iddiaları, padişahı olduğu kadar idaresinde bulunan Suriye Müslümanlarını da yaralamış oluyordu. Suriye Müslümanları, İbrahim Paşa'nın Hristiyanlarla İslamlar arasında eşitlik prensibini yürürlüğe koymasından ve ağır vergiler istemesinden Mısır idaresine karşı kırılmışlardı. Durum padişah için elverişliydi. Zaten arada Osmanlı ordusu yeniden düzenlenmiş ve İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapılarak Büyük Britanya İmparatorluğu'nun siyaset alanında yardımı sağlanmıştı. 16 Ağustos 1838. Mehmet Ali, etrafında örülmekte olan çemberden kurtulmak ümidiyle idaresinde bulunan yerlerin babadan evlada geçmek üzere valiliğini istedi. Babali, Mısır, Akka ve Trablusşam için muvaffakat etti. Fakat Suriye ile Adana'nın iadesini istedi. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa, her yıl Babali'ye göndermekle ödevli bulunduğu vergiyi göndermedikten başka bağımsızlığını da ilan etti. İkinci Mahmud, Rusya'nın da düşüncesini sorduktan sonra Mehmet Ali Paşa'ya karşı savaşa girişilmesi için emir verdi. 21 Nisan 1839. Padişahla Mısır Paşası arasında ikinci savaş, 1839. Savaş bahanesi kolayca bulundu. Fırat dolaylarında Kürtler, Türklere karşı isyan halinde bulunuyorlardı. Lübnan'da da Mısır kuvvetlerine karşı birkaç yıldan beri bir türlü kökünden temizlenmeyen bir kaynaşma sürüp gidiyordu. Bu durum iki taraf ordularının sınır üzerinde yığılmalarına sebep oldu. Osmanlı ordusunun büyük kuvvetleri Birecik'te Fırat'ı geçtikten sonra Nizip'te konakladılar. İbrahim Paşa karargahını Halep'te kurdu. Osmanlı ordusunun komutanı Hafız Ahmet Paşa'ydı. Bu zat cesurdu Fakat düzenli bir meydan muharebesi yapmamıştı. Üstelik de komutasındaki generallerden çok mollaların düşüncelerine önem veriyordu. Osmanlı ordusunda Prusyalı 3 kurmay subay bulunuyordu. Bunlardan biri Moltke idi. Moltke'ye göre Nizip'te Osmanlı ordusuyla Mısır ordusunun durumu şöyleydi. Ordunun önemli birliğini yayalar teşkil ediyordu. Bunlar taze erlerdi. Kendilerine Avrupa savaş usulünden çarçabuk bazı şeyler öğretilmişti. Subaylara gelince subaylıktan hiçbir şey anlamıyorlardı. Orduda ölüm olayları dikkati çekecek derecedeydi. Erlerin yiyecek ve giyeceği iyiydi. Gördükleri muamele de iyiydi. İbrahim Paşa'nın ordusuna gelince erlerin çadırları yoktu. Açıkta yatıyorlardı. Ordu 8 aydır sefalet içindeydi. Hastalarla kimsenin uğraştığı yoktu. Sayı bakımından iki ordu aşağı yukarı eşitti. Osmanlı ordusu 30 bin yayaya, 5 bin süvari ve 3 bin topçudan kurulmuştu. Mısırlılar da 40 bin kişilik bir kuvvet idiler. Top sayısı her iki orduda da 160'ardı. Nizip alanında bu iki ordu harp kurallarına uygun olarak yerleşmişti. Bir cuma günü Prusyalı kurmay subaylar Osmanlı ordusu Mısırlıları yenecek bir durumda bulunduğundan hemen muharebeye girişilmesi için başkomutan Hafız Paşa'ya tavsiyelerde bulundular. Fakat orduda bulunan ulema cuma günü harp yapılmasının şer'an caiz olmadığını ileri sürdüler. Ertesi gün Prusyalı subaylar bir gece baskını yapılmasını teklif ettiler. Ulema bu sefer de gece ansızın haydut gibi baskın yapılmasının padişah askerlerinin şanına yakışık alamayacağı düşüncesinde bulundular. Bu arada Mısır ordusu Osmanlı kanatlarını kuşatacak bir durum yarattı. Moltke, Hafız Paşa'ya Biricik üzerine çekilip kuşatmadan kurtulmasını tavsiye etti. Fakat paşa, her ne sebeple olursa olsun geri çekilmeyi şerefsizlik saydığı için yerinden kımıldamadı. Nihayet Mısırlıların beklenilen saldırışı 29 Haziran'da başladı. Hafız Paşa'nın derme çatma ve hurafeler içinde yaşayan ordusu 4 saat içinde perişan edildi. Harp meydanında binlerce ölü, on binlerce esir ve 160 parça top bırakıldı. Bir defa daha İbrahim Paşa kuvvetlerine Anadolu kapıları ve İstanbul yolu açılmıştı. İkinci Mahmut'u bu yeni ve büyük felaketi öğrenmekten bir şey kurtarabilirdi. Ölüm. Padişah 1 Temmuz 1839 kara haberin İstanbul'a varmasından birkaç gün önce öldü. Yerine geçen oğlu Abdülmecid henüz 16 yaşlarındaydı.